Arkadaşımın kurmuş olduğu bir kitap kulübü var. Portakal Limon Kitap Kulübü. Bir kitap belirleniyor. WhatsApp'taki grubumuzda böyle oylarla ve o kitap bittiğinde ortalama böyle ayda bire denk gelecek şekilde toplantılar yapılıyor ve kitap hakkındaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bu ayda Aralık ayı olduğu için tamamen yılbaşı temalı böyle çok tatlı, akıcı, bir günde hatta bitebilen bir kitap seçmişlerdi. Ve kitap için buluştuk. Güzel bir yılbaşı masası hazırlanmıştı. Çok tatlı bir kafede yapıyoruz buluşmalarımızı, floral bir kafede. Arkadaşım böyle Pinterest'ten görseller veriyor. Biz akşam burada olacağız, toplantımız var, bize böyle bir masa hazırlar mısın diye ve orası tamamen o köşe bize ait oluyor ve dünyadan kopmuş sadece o kitap üzerine konuşan bir grup kadın orada ışıklar altında oturuyor. Çok seviyorum. İyi ki dahil olmuşum, iyi ki yollarımız kesişmiş diyorum. Ve kitapla ilgili şöyle bir şey oldu. Bu buluşmamızda arkadaşım sorular hazırlamış. Bir sepetin içine koymuş ve o sepeti böyle elden ele gezdirip işte soruyu çekiyoruz ve yanıtlıyoruz. Kitap dediğim gibi çok hızlı biten ve çok çok net bir kitaptı. Bununla ilgili nasıl sorular hazırlamış olabilir diye düşündüm. Ve olaylara çok farklı açılardan baktığını fark ettim. Sorular çıktıkça, biz çektikçe hepimizin cevapları bambaşkaydı. Bu kadar sade, açık, vermek istediği duygu ortada olan bir, tamamen de konusu yeni yıl, Noel, işte yılbaşı dilekleri olan bir kitaptan 10 kadının 10'unda çok farklı çıkarımlar yapmış olması, etkilendikleri bölümlerin, şaşırdıkları bölümlerin birbirlerinden farklı olması, karakterlerin aldıkları kararlar üzerine çıkan sorularda verilen cevaplar beni çok şaşırttı. Ben hepimizin ondan aynı şeyi alacağını düşünmüştüm. Ve yani kitap kulübünden bir kitaptan çok daha fazlasını alarak o masadan ayrıldım. Hepsi birbirinden farklı hayat görüşüne sahip ve farklı yaşlarda, farklı mesleklerde 10 kadın. Ve hepimiz tek bir şey için orada buluşuyoruz, fikirlerimizi paylaşıyoruz şeffaflıkla ve hepimiz aynı kitaptan bambaşka duygularla ayrılmışız. Bu uzun girizgahı niye yaptım? Onu da bir açıklayayım. Toplantının ortalarında bir yerde işte senin yılbaşından beklentin ne falan diye böyle birbirimize konuşuyoruz. Ben genelde bir yıl sonunda kendim bir check eder, yeni yıl için kendi ajandama bir şeyler yazardım. Böyle dileklerimi, hedeflerimi yazardım. Ve bir sonraki yıl bakardım neler yazmışım, hedeflerimin ne kadarını gerçekleştirebilmişim, olmak istediğim yerde miyim diye bir kontrol ederdim. Ama bu yıl hiç öyle bir motivasyonum olmadığı için bir arkadaşımın verdiği cevap beni çok şaşırttı. İşte sayıyor. 2024'te şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. İlham panosu hazırlamayı düşünüyorum hatta bu dönemde falan. Ben de dedim ki ya bende hiç motivasyon yok. Bu yıl gerçekten hiç yok. Ve hepimiz bu arada depremi yaşamış insanlarız. Bütün masadaki herkes. Depremzedeyiz. Maddi manevi ufak ufak zararları olmuş kişileriz. Ve dedim benim depremden kaynaklı olarak hiçbir motivasyonum yok dedim. Yani içerlerde bir yerlerde var. Evet ama o kadar sadece güvenlik duygusuna tutunmuşum ki odaklanamadım dedim. Arkadaş da şey dedi. Ben de depremden o kadar etkilendim ki yani daha fazla tutundum. Galiba yeni yıldan beklendim çok daha fazla. Yani 2023 kapanınca sanki depremde kapatacağız bu defteri gibi düşünmüş. Yine çok farklı yerlerden bakmışız ve onun heyecanına orada minicik bir imrendim. Ve eve gelince defterlerimi karıştırmaya başladım. Ben her yıl ajanda tutuyordum. Yani aslında günlük ve ajanda karışık bir şeyler. Duygularımı yazmak, o günlerimin nasıl geçtiğini ileride dönüp bakmak için kısa kısa notlar alıyordum. Önemli olaylarımı da yazdım. Daha ayrı bir defterim var. Onu ileride oğluma bırakmayı planlıyorum. Umarım ona kalabilir. Şimdi açtım ve işte önce 2019. Bu arada kağıtlar da elimde. Bunları böyle A4'lere yazıyordum ve senenin sonunda da check ediyordum. Ajandamın içinden çıkarıp. 2019'daki dileklerim bana çok tatlı geldi. Çok hoşuma giden şeyler. İşte şey yapmışım. Günde 10 bin adım hedeflerimi gerçekleştireceğim. İşte bir kurs deneyimleyeceğim demişim. Çin'i öğrenmiştim. Öz şefkat konusunda daha da bilinçlenmek istiyorum demiştim. O dönemler böyle yeni yeni içine girmeye başladım bu konulara. İşte minimalizm üzerinde daha çok okumak ve bunu daha çok deneyimlemek istiyorum demiştim. 2 ayrı ülkeye seyahat planlamıştım. Bunları yapabildim. Yurt içinde de en az hiç görmedim 2 yeni şehir demiştim. Bunların hepsini yapabildim ve diş tedavimi de yazmışım hedeflerin arasında ne alakaysa. Hiç daha önce denemediğim 3 yeni tarif denemek ve meditasyonla ilgili bazı kararlarımı yazmışım. Ve ayda bir kere sahil pikniği demişim. Kumbaradan vesaire bahsetmişim. Ve kredi kartım konusunda bir tanesi için sıfırlayıp kapattırmak demişim. Ve bunların hepsini gerçekleştirmişim. Gerçekleştiremediklerimi de burada okumuyorum bu arada. Bu notu bulmak beni çok mutlu etti. O zamanki kafa yapımı ve duygu ve düşüncelerimi anlayıp dedim ya ben bayağı böyle bundan 4 sene önce bunları düşünen bir insanmışım. Ve 2020 defterimi açtım heyecanla. 2020'nin notlarına da şöyle demişim. Bu yıl kendime hedef koymaktan ziyade kendimden beklentilerimi yazmak istiyorum demişim. Hedeflere bir şekilde ulaşabiliyorum ama yapıldığı olarak üstünü çizebiliyorum. Ama bu yıl koşmadan, koşturmadan kendimi, içimi, sevdiklerimi dinleyerek sadece sağlık ve huzur diliyorum demişim 2020 için. Ve böyle tatlı tatlı hiçbiri hedeften sayılmayacak güzel şeyler yazmışım. İşte gergin günlerimde uyku öncesi yoga yapacağım, şükür günlüğü tutacağım, güzel filmler izleyeceğim, yardım konusunda, insanlara yardım konusunda kendimi geliştireceğim, işte aromaterapiden daha çok faydalanacağım demişim. Ege'nin tadını çıkarıp güzel yemekler pişireceğim demişim. Gördüğünüz gibi hiçbir hedef yok. Bunları okuduğumda da çok böyle içim huzurla kaplandı. Çünkü 2019 gerçekten benim için çok güzel geçmiş. Güzel kapatmıştım. Demek ki çok sakin ve dingin bir insanmışım. Ve diğer defterimi açtım böyle sırayla gidiyorum. 2020'yi bitirip 2021'i karşılarken de şöyle yazmışım. Bir hedef listesi falan hiçbir şey yok bu arada. Covid-19 sebebiyle dünyanın uzun zamandır geçirdiği en zor yıldı demişim. İşte böyle içine böyle duygularımı yazmışım ve sana veda ettiğimize çok mutluyum 2020. Hoşça kal. En güzel yanın bize kanımızı getirmen oldu yazmışım. Bu sadece defterin sonuna böyle minicik bir karalamışım. Demek ki artık anne olmuşum burada gördüğünüz gibi ve vaktim azmış. Uzun uzun listeler yapıp böyle onları Excel'lerde düzenleyip tatlı stickerlarla süsleyememişim. Ve 2021'i bitirirken şimdi 2021 defterim elimde. Bunda da yine vakitsizlikten olsa gerek sadece 31 Aralık gününde şöyle bir not yazmışım. 14.47 evdeyiz. Kaan yanımda uyuyor. Yılın son günü güneşli diye başlayan bir not. Bu yıl gerçekten çok zordu ama Kaan'ımızı biraz büyüttük. Çok şükür demişim. Taşınmanın zorluğundan bahsetmişim. Bütün hayatımızın değiştiği ve kırılmaların yaşandığı hem psikolojik manada hem de çok hastalıklı geçen bir yıl olduğu için 2021'e veda etmek beni mutlu etmiş. Öyle görüyorum. 2022'ye nasıl veda etmişim onu defterlerimde bulamadım ve hatırladım. Onun için bir podcast bölümü yapmıştım. Konfeti bölümde adı geçen yıl. Artık bir podcaster olduğumu kabul etmişim. Yani öncelikle benim kabul etmem gerekiyor çünkü ikinci sezonu bitiriyorduk. Ve böyle bir bölüm kaydetmiştim. Bu yılda bu arada dinlediğiniz bu 3. sezonun son bölümü. Bir sonraki bölümde artık 4. sezonda olacağız. Bu arada ben podcast'e başladığımda yıl 2021 olduğu için hep böyle yılla sezonlar aynı gidiyor. İşte 2021'de 1. sezondu. Şimdi 2024'te de 4. sezon. Bu tutarlılık yükseleni başak bir insan için inanılmaz derecede tatmin edici. Çok mutluyum bu nedenle. Daha önce söylediğimi bilmiyorum ama endüstri mühendisliği mezunuyum ben. Şu anda da zaten endüstri mühendisliği yapıyorum ve bütün yani lisans eğitimimden ve şu anki mesleki durumumdan dolayı böyle işimiz işte ortada bir hizmet veya üretimle ilgili bir sektördeki o işle ilgili pürüzleri gidermek, o sistemin daha iyi evrilebilmesi için işte tıkanıklıkları, problemleri ortadan kaldırmak ve darboğaz oluşumunu engellemek. Bunun için önden tedbirler, çözümler almak. Hepsi için tabii ki farklı enstrümanlar kullanılıyor. Yıllardır bu işin içinde olunca bir meslek hastalığı galiba bu enstrüm mühendislerinde. Kendinizi de bir proses gibi görmeye başlıyorsunuz ve nasıl daha iyi versiyonuma ulaşabilirim mi? Bayağı matematiksel hale getiriyorsunuz. Sürekli kendiniz üzerine çalışıyorsunuz. Yani bu gerçekten 20'li yaşlarımın sonunda bu bende başladı. Bir problem çözüm özel gibi kendimi ele almaya başladım. Uzaktan bakarak x'lerimi, y'lerimi gayet. Ve her sene gidişattan memnun olarak gidiyordum. Şimdi dedim ya lisans eğitiminde, mühendislikte ilk aldığım derste hiç beni bu kadar etkileyeceğini düşünmediğim bir şey, bir üçgen. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bunu günümüzde zaten çok konuşuyoruz, çok biliyoruz. Yani hatta üzerine geyikler de yapılıyor. Bu Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin en altında işte normalde fiziksel ihtiyaçlarımız yazarken Wi-Fi'yi koyuyorlar mesela şu anda. Bu arada Wi-Fi bağlantısını koymakta çok da haksız değiller diye düşünüyorum. Yani biraz hak verdim. Şimdi Maslow kim? Bir psikolog, Amerikalı bir psikolog, Abraham Maslow. Bu teoride böyle bir üçgen, bir piramit hayal edin. İşte en altta fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Nefes almak, yemek yemek gibi, uyumak gibi. Bir üst basamağında güvenlik ihtiyacımız var. Bir üst basamağında sevgi ve aidiyet. İşte arkadaşlıklarımız, ailemiz vesaire. Dördüncü basamakta artık yukarı doğru çıkıyoruz. Bunları temin ettiğinizi düşünüyorum. İşte fizyolojik ihtiyaçlarınız, güvenliğiniz tamam, ait hissediyorsunuz, seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Bir üst basamakta saygınlık. Öz saygı, özgüven, başkaları tarafından saygı görmek, başkalarına saygı duyabilmek. Ve bütün bunları da başardığınızda artık bir beşinci basamak var ve piramidin en tepesi. Ulaştığımızda varoluş amacımızı gerçekleştirdiğimiz, kendini gerçekleştirme. Burada ön yargısız, hakikati ve birbirimizi böyle kolayca kabul edebilen, problem çözücü biri olmak, içten olabilmek ve aslında Japonların ikigai dediği o hayat felsefesini bulabilmek, neden var olduğumuzu biraz olsun keşfedip o yolda adımlar atabilmek, kendini gerçekleştirme. Zaten mutlu olan insanlara bir bakın, kendini gerçekleştirebilmiş kişilerdir onlar. Şimdi Maslow niye araya girdi? Öncelikle onu açıklayayım. Ben işte dedim ya kendi üzerime çok çalışıyorum. Piramidin 5. basamağına geldiğimi düşünüyordum. Yani kendini gerçekleştirme kısmında böyle ufak ufak çalışıyordum. İyi hissediyordum. Geldiğim noktadan çok memnundum. Ama öyle bir şey oldu ki 2023'te 6 Şubat'ta piramitte en alt basamağa indik. Yani fiziksel ihtiyaçlar basamağına indik. Tamamen 75 saniye doldu bu iniş. Bu çok acıydı. Yani ütülenmiş kıyafetlerimizi dolabımıza asıyoruz pazar gecesi. Çocuklarımızın okul çantalarını yapıyoruz, hazırlıyoruz. Sabah uyandığımızda bir pazartesi. Hatta böyle şey yapacağız işte. Ah pazartesi sendromu falan deyip kahvemizi yudumlayacağımız bir pazartesiye. 4.17'de çok korkunç bir felaketle uyanıyoruz ve fizyolojik ihtiyaç basamağına, Maslow'un dibine düşüyoruz. Çok ani. Çorapsız evden kaçıyoruz. Yani çorapsız bir şekilde evden kaçıyoruz. O soğukta evlerimizde barınamıyoruz. Arabalarımızın içinde bütün sarsıntıları hissediyoruz böyle sürekli. O gün zaten sürekli sallandı. Galiba 20 bin deprem falan olmuştu o gün. Ve şey dedim. Ya hani Maslow, hani kendini gerçekleştirme. Her şeyi geçiyorum. Hani çok ilerlemiştik bilimde. Ondan sonra tıpta, yani insanlık olarak her şeyde yani çok ilerlemiştik. Ve böyle tokat gibi yüzüme çarptı. Betonların altında öldü insanlar. Yani ölümün en ilkel hallerinden bir tanesinde can verdik. Hani dedim ya biz bir yere gelmiştik. Böyle çok yükselmiştik, çok iyiydik. Neden böyle olduk? Neden olduk? İşini doğru dürüst yapmayanlar. Kanundaki ve yönetimdeki boşlukları fırsata çevirenler. Dürüst olmayışımız. Ve aslında biraz da kendi kontrolsüzlüğümüz. Yani ev alırken hiçbirimiz sanırım dayanıklılığına bakmadan aldık. Veya almak zorunda kaldık. Orada yaşamak zorunda kaldık. Bilmiyorum yani sebepler ve sonuçlar çok uzun tabii konuşmak için ama dediğim gibi Maslow'da bir dibe iniş yaşadık biz 6 Şubat'ta. Depremden sonra zaten bir işte seçim sebebiyle toplumda böyle bir kutuplaşma oldu. Çok büyük gerginlikler yaşadık ülkece. Ekonomik anlamda çok zorlandığımız bir yıl oldu. Ve şu andaki hali hazırda zaten maalesef hepimizin içini paramparça eden bir savaş burnumuzun dibinde. Bütün bunların sonunda 2023 bit artık 2023 noktasına getirdi bizi. Ama şöyle Instagram'da mesela şimdi yıl reels'ları yapılıyor. Çok tatlı arkasına güzel müzikler koyuyor işte January, February. Çok şahane. Yalnız February'de ben bir duruyorum. Yani Şubat ayında. Çünkü bizim için karanlıktı ve ben 3 ay evimde yaşayamadığım için ya Şubat'ta biz neredeydik bu arkadaşlar bayağı iyiymiş mutluymuş diye orada bir minik bir kırılma yaşadım. Tabii ki sonrasında ben de kendimi topladım tatillerime çıktım hayatım normale döndü. Tekrar evimde yaşamaya başladım ama orada bir kalbim kırıldı açıkçası en azından bu reels'larda Şubat ayında bir sadece bir saygı için bir siyah ekranda konulabilirdi. Ne yaşadığınızı dünya ile paylaşmak zorunda değilsiniz. Kaldı ki bütün Şubat ayı boyunca hiçbir şey yapmıyormuş gibi deprem yardım paylaşımları yapan bu kişilerin yıl sonundaki reels'larda ortaya çıkıyor ki Şubat ayında gayet yurt dışlarında partiler etkilenmiş yani. Keşke paylaşmasaydınız. Yaşadığınızı en azından Şubat ayı için kendinize saklasaydınız. Bence depremden etkilenen 11 milyon vatandaşınız için daha saygılı bir duruş olurdu. Bu bölümü yapıp yapmamak arasında kalmıştım. Çünkü motivasyonum çok düşük olduğu için, dediğim gibi yeni yılla ilgili yapmayı düşünmüyordum. Ama sonra şunu fark ettim. Aslında benim motivasyonum düşük değil. Hani bir üstündeki tozu almak gerekiyor. Olur ya, böyle çok güzel bir kitap kapağıdır, o böyle ciltlidir. Ama üstü tozlandığı için sen göremezsin o baskıları. Kitabın böyle derinine derinine işlenmiş o güzel altın yaldızlı baskıyı göremezsin. Kütüphane tozlanmıştır. Şöyle bir parmağımla tozumu aldım. Ve şunu gördüm, o toz tamamen kaygı. Tamamen kaygı yani. O kaygıyı üzerinden çektiğiniz zaman benim içimde kocaman bir yaşam enerjisi var. Hala seyahatler planlayabilen, çocuk yetiştirme konusunda hala full motivasyon olan, öz bakım, öz şefkat konusunda %100 depoları dolu olan bir insanım aslında. Ama sadece o üstündeki kaygıyı birazcık böyle üflemek gerektiğini fark ettim. Ve en sevdiğim şeyi yapıyorum şu anda bunun için de, bir podcast kaydediyorum. Hayat hepimiz için sürprizlerle dolu. Umarım böyle bu yıl iyi sürprizlerle karşılaşırız. Bazen karanlıkların bitişinde güzel hediyeler olur. Benim için bu yıl öyleydi. Hem çok yüksek seviyede bazı hayallerime ulaştım, hem de dibini gördüm. Çok enteresan ve karışık bir seneydi. Zaten bu reality'yi kaldırmadığım için de kendime inanamıyordum yani. Aslında ben ne yaşıyorum? Şu an mutlu muyum, üzgün müyüm diye çok böyle iki arada kaldığım duygu durumları da yaşıyordum. 2024 için aslında dileğim şu, dileklerimi böyle kendi içimde netleyerek açtım bu bölümü. En büyük dileğim toplumu yetiştiren, bir bireyi yetiştiren insanların zihninin temiz olması. Neden? Çünkü böyle 6 aylıkken, 1 yaşındayken agu bugu diye sevdiğimiz o çocuklar büyüdüğünde maalesef dünyayı zalimce bir savaşın içine sürükleyebilen kişiler olabiliyor. Yani o insanların bu birey olma sürecinde zihni temiz, berrak, herkesi olduğu gibi kabul edebilen, birbirine saygı duyabilen, kendi içinde dengeli bir anne tarafından yetiştirilmiş olsaydı bu çocuklar, ya da bir ebeveyn, ya da sadece bir bakım veren, yani büyük annesi bakıyor olabilir, dedesi, halası, teyzesi, her neyse, mantıklı, şuurlu ve sevgi dolu biri yetiştiriyor olsaydı, şu an dünya bunlarla savaşmazdı ve biz birkaç kişinin kafasının içerisindeki karışıklık yüzünden bütün dünya bu şekilde merhametimizin altında kalmazdık, ezilmezdik. O yüzden ben 2024 için güzel anneler diliyorum. Bakış açısı temiz, kendine zaman ayırabilen, önce kendini iyileştiren, sonra çocuğuna yönelen böyle anneler diliyorum. Dünyanın her neresindeyseniz, ki umarım bizim yaşadığımız coğrafyadan çok daha şanslı bir coğrafyadasınızdır, lütfen sabah kahvelerinizi huzurla için, mutlulukla için. Ve biliyorsunuz yani vücut, duygularımız çok ters çalışıyor. Biz şey diyoruz mesela, kendimi iyi hissedeyim, yürüyüşe çıkacağım. Hayır, aslında yürüyüşe çıktığında kendini iyi hissedeceksin. Bu döngüyü kırmayı diliyorum bu yıl. Daha atak, daha cesur, daha kendine güvenen kadınlar olmamızı diliyorum. Çocuklarımızı yetiştirebilmek için önce kendi içimizdeki o dengeyi, dinamiği tutturabilmemiz gerekiyor ya. Kendimize daha çok zaman ayırabilmeyi diliyorum. Bununla ilgili zaten bütün bölümlerde konuşuyorum. Yani gerektiğinde yardım isteyin. Yardım, yardım, yardım yani. Tek başınıza yetemediğiniz her yerde sevdiklerinizden yardım isteyin. Yardım istemek kimseyi küçültmez, kendinizden götürmez, azaltmaz. Eminim geri dönüşünüz daha güçlü olacaktır. Bölüm kapatmadan bir de şunu söylemek istiyorum. Bence klişelere tekrar bir şans verelim 2024'te. Ne gibi klişeler? Şimdi mesela hepimiz aynı evin dışında bile farklı ekranlara bakıp farklı şeyler izliyoruz aile bireylerimizle, eşimizle, arkadaşlarımızla, çocuklarımızla. Hepimiz bambaşka bir algoritmanın içindeyiz yani ekranlarda. Zihinlerimiz bambaşka çalışmaya başlıyor. Eskiden hani ortak bir paydada buluşuyorduk. Yani yılı kapatırken televizyondaki o tek bir programı izleyip portakal kabuğu kokulu bir akşam geçiriyorduk mesela. Bunlar klişe görünüyordu. İşte ne bileyim, kendi başına böyle yağmura karşı bir kahve içmek çok klişe görünüyordu. Bence aslında klişelerin içinde bir tanıdık bir huzur var ya. Bence o tanıdık huzuru kaybetmememiz gerekiyor. Hepimizin dönüm bakın bir klişesi var aslında sevdiği, ama artık marjinal gelmediği için yapmaktan vazgeçtiği. 2024'te klişelerimize, bize huzur veren o eski alışkanlıklarımıza geri dönebiliriz. Ben de bu bölümü tam bir klişeyle, klişe başkanı bir cümleyle kapatıyorum. Seneye görüşürüz. Hoşça kalın.